Ayrım 22. Azizle Azize ve Tacül Mülük Öyküsü. Geçmiş zamanlarda ve yüzyıllar öncesinde Acem kentleri içinde İsfahan dağlarının ötesinde bir kent varmış. Ve bu kentin adı Yeşil Kent'miş. Bu kentin sahibinin adı da Süleyman Şah imiş. Kendisi adaletten, cömertlikten, tedbirlilikten ve bilgiden yana çok nasipliymiş. Şöhreti uzaklara yayıldığından ve tacirlere ve kervanlara güven esinlediğinden dolayı birçok ülkeden yolcular onun kentine akarmış. Ve Süleyman Şah uzun bir zaman refah içinde ve halkının sevgisiyle sarılmış olarak yönetimini böylece sürdürmüş. Ama mutluluğunu bir kadın ve çocuklar bütünleştirememiş. Çünkü bekarmış. Süleyman Şah'ın cömertlik ve iyilikten yana kendisine çok benzeyen bir veziri varmış. Yalnızlığının her zamankinden fazla ruhunu sıktığı bir gün Şah vezirini çağırtmış ve ona "Vezirim, göğsüm daralıyor, sabrım tükendi ve gücüm azaldı. Böylece bir süre daha geçerse bir deri bir kemik kalacağım. Çünkü şimdi bekarlığın doğal bir durum olmadığını anladım. Özellikle tahtını kendi soyundan gelenlere bırakacak hükümdarlar için. Ve zaten dua ve barış üzerine olası peygamberimiz de evlenin ve soyunuzdan gelenleri çoğaltın. Zira tüm ırklara karşın kıyamet gününde sizlerin çokluğuyla övünmeyeceğim demiştir. Ey vezirim, bu durumda ne düşündüğünü bana söyle demiş. Bunun üzerine vezir ona, gerçekten ey Şah, bu çok güç ve son derece ince bir sorundur. Ben seni daha önce izlenen yoldan ayrılmayarak doyuma ulaştırmaya çalışacağım. Dolayısıyla bil ki ey Şah, tanınmamış bir kölenin Efendimizin eşi olmasına gönül rızasıyla kabul etmekten yana değilim. Zira bu kölenin kökeninin ne olduğu, geçmişteki soyluluğu ve kanının temizliği ve ırkının dayandığı temeller nasıl bilinebilir? Dolayısıyla kendi cetlerinin kanının kirlenmemiş bütünlüğünü bozmadan saklamış bulunduğu nasıl anlaşılabilir? Böylesine bir birleşmeden doğan çocuğun gelecekteki nefret uyandıracak davranışlarının ortaya koyacağı gibi her zaman kötülüklerle dolu bir hayırsız, yalancı, kıyıcı, yaratıcısı Tanrı'nın lanetine uğramış biri olacağını bilmez misin? Ve böylesi bir döl, tıpkı tuzlu ve kokuşmuş batak bir toprakta yetişen ve tam anlamıyla gelişip büyümeden çürüyen bir bitkiye benzer. Bundan dolayı ey Şah, sen vezirinden dünyanın en güzel kızı da olsa bir köle satın almak görevini asla bekleme. Çünkü böylesi felaketlerin nedeni olmak ve teşvikçisi olabileceğim günahların ağırlığını çekmek istemem. Ama sakalıma saygı duyarak beni dinlemek istersen, soy kütüğü belli ve güzelliği bütün kadınlara örnek oluşturacak hükümdar kızları arasından bir eş seçmeni sana salık veririm demiş. Bu sözleri duyan Süleyman Şah, ey vezirim, böylesine bir kadın bulabilirsen, Yüce Tanrı'nın kutsamasını neslimin üzerine çekmek için onu yasal eş olarak almaya hazırım demiş. Bunun üzerine vezir ona, senin işin Allah'ın inayetiyle olup bitmiş sayılır demiş. Şah da nasıl oluyor bu diyerek haykırmış. O da bil ki ey Şah, eşim bana Beyaz Kent'in hükümdarı Zehir Şah'ın, yani Çiçek Şah anlamında, eşsiz güzellikte bir kızı olduğunu, onun tanımlamasının sözcüklerin çok üzerinde bulunduğunu, öyle ki onun hakkında en ufak fikir vermeye kalkışacak dilin tüylenip ağızda dolaşamaz olduğunu söyledi demiş. Bunu duyan Şah, ya Allah diye haykırmış. Ve vezir, zira ey Şah, size onun gözlerinin esmer renkli göz kapakları altındaki güzelliğini, saçlarını, incelinden dolayı neredeyse görünmez hale gelen boyunu, kalçalarının ağırlığını ve kalçaların üzerinde yükseldiği bacakları ve ardında beliren yuvarlakları gereğince nasıl anlatayım bilmem. Vallahi ona ne kadar yaklaşmaya çalışsanız geri kalırsınız ve ölümü içinizde hissetmeden gözlerine bakamazsınız. Ve de tıpkı şairin tanımladığı gibidir demiş. Ey uyumlu hatlarla güzel karınlı bakire! Usul boyun genç söğüdün kıvrılan dalı gibidir ve de cennet kavaklarının narinliğinde. Tükrüğün yaban balıdır. Ah, tükrüğün bardağı ıslatır ve şarabı tatlılandırır. Ver onu bana ey huri. Fakat özellikle sana yalvarırım. Aç dudaklarını. Gözlerim incilerinin güzelliklerine doymasın. Bu dizeleri duyunca şah zevkten titremiş ve gırtlağının derinliklerinden "Ya Allah!" diye haykırmış. Ama vezir, "Ve de ey şahım, mümkün olan en erken zamanda emirlerinden senin güvenini kazanmış birinin Zehr Şah'a gönderilmesi fikrindeyim. Bu kimse deneyimli, sözünü ve davranışını ölçebilir, konuşmadan önce söyleyeceği şeylerin nasıl etki sağlayacağını anlar birisi olmalı. Böyle birini sen tam yetki verirsen sonunda babasını, kızını sana vermeye ikna edebilir. Ve sonunda barış ve dua üzerine olası peygamberimizin, kendilerin saf ve temiz tanıtan kimseleri İslam aleminden kovun. Çünkü bunlar halkı aldatır. İslam'da ruhban sınıfı için bekarlık yoktur sözlerine uygun olarak onunla evlenirsin. Ve de aslında bu sultan sana uygun en iyi kısmettir. Yeryüzünün altında ya da üstünde bulunan tüm değerli taşlardan daha güzeldir." demiş. Bu sözleri duyan Süleyman Şah yüreğinin ferahladığını duymuş ve rahat bir soluk alarak vezire, "Bu kadar incelik isteyen bir görevi senden iyi yerine getirecek kim var acaba? Ey vezirim, bu işi gidip sen halledeceksin. Sen ki bilgelik ve nezaketle yoğrulmuşsun. Öyleyse kalk evine git ve evindekilerle vedalaş. Askıda olan işlerini gayret edip tamamla. Sonra da git Beyaz Kent'e ve Zehr Şah'tan benim için kızını iste. Zira yüreğim ve aklım bu konuyla uğraşıp duruyor ve de tedirgin." demiş. Vezir de "işittim ve itaat ettim" diye yanıt vermiş. Ve hemen işlerini bitirmiş, kucaklayıp veda edeceği yakınlarıyla kucaklaşmış ve yol hazırlığı için gerekli girişimlerde bulunmuş. Yanına ancak hükümdarlara doyum sağlayacak mücevherler, kuyum işleri, ipek halılar, değerli kumaşlar, kokular, tüm katıksızlığıyla gül yağları ve yükte hafif pahada ağır başka türden zengin armağanlar almış. Ayrıca Arabistan'ın en temiz ve en güzel ırklarından seçilmiş 10 at almayı da ihmal etmemiş. Ve de sapı yakut kakılmış yeşimden, altınla savatlanmış hançerler, hafif çelikten yapılmış zırhlar, altın kaplama örmelerle yapılmış zincirli zırhlar gibi silahlar da almış. Ayrıca birçok göz alıcı armağanla dolu sandıklar ve gül reçeli, dilim halinde kayısı reçeli, kokulu kuru şekerlemeler, sıcak adaların Aselbent'te kokulandırılmış badem ezmeleri ve genç kızların zevkle tadıp yutmaları için hazırlanmış çeşitli tatlılar gibi yenmesi hoş şeyler de götürmüş. Ve bunları içeren sandıkları da katırların ve develerin sırtına yüklemiş, ayrıca yanına 100 genç memluk ve 100 genç zenci ile dönüşte evlenecek kıza maiyet oluşturmak üzere 100 genç kız almış. Ve vezir olarak kervanın başına geçip bayrak açarak hareket emri vermekteyken Süleyman Şah kendisini bir an durdurarak ona, "Sakın genç kızı birlikte alıp getirmeden geri dönme. Sonra geç de kalma. Zira ateş üzerinde kızarıyor gibiyim. Gece gündüz fikrimden çıkmayan ve daha şimdiden aşkından tutuştuğum bu gelin gelmedikçe rahat yüzü görmeyeceğim ve uyuyamayacağım." demiş. Vezir de işitip itaat ettiği cevabını vermiş ve tüm kervanıyla oradan ayrılarak acele bir gidişle gece gündüz demeden dağlar, vadiler, ırmaklar, şelaleler, kuru çöller, verimli ovalar aşmış. Beyaz Kent'e ancak bir günlük yol kalacak bir yere gelinceye kadar yolculuğunu sürdürmüş. Ve tam orada bir akarsuyun kıyısında dinlenmek için durmuş ve önce olarak gelişlerini Zehr Şah'a duyurmak üzere ayağına çabuk bir haberci yollamış. Oysa habercinin kentin kapılarına ulaşıp içeri gireceği tam o sırada Zehr Şah o yerdeki bahçelerinden birinde hava alıyormuş. Bu haberciyi görüp bunun bir yabancı olduğunu anlamış ve hemen kendisini çağırtarak kim olduğunu sormuş. Bu haberci de ona, "Ben falan ırmağın kıyısında dinlenmekte olan falan vezirin elçisiyim. Kendisi size İsfahan dağlarının ve Yeşil Kent'in hükümdarı Efendimiz Süleyman Şah tarafından gönderilmiştir." diyerek yanıt vermiş. Bu haberi almakla Zehir Şah son derece hoşnut olmuş ve vezirin habercisine serin şerbetler içirtmiş ve Beyaz Kent'te olduğu kadar en ıssız ülkelerde bile hükümdarlığı saygı gören Süleyman Şah'ın büyük elçisini gidip karşılamaları için emirlerini görevlendirmiş. Haberci de Zehir Şah'ın önünde saygı duruşunda bulunarak kendisine, "Vezir yarın buraya gelecek. Şimdilik Tanrı'nın sana lütufta bulunmayı sürdürmesini ve rahmetli ana babana şefaat ve merhamet göstermesini dilerim," diyerek oradan ayrılmış. Süleyman Şah'ın vezirine gelince, ırmağın kenarında gece yarısına kadar dinlenmek üzere kalmış. Sonra da Beyaz Kent'e doğru yürüyüşe koyulmuş ve gün doğarken kentin kapılarına ulaşmış. Tam o sırada kendisini sıkıştıran bir ihtiyacı yerine getirmek üzere yolda duymuş ve keyfince işemiş. Bu işi bitirince Zehir Şah'ın baş vezirinin yanında mabeyinciler ve saltanatın ileri gelenleriyle emirleri ve ünlüleri olduğu halde kendisini karşılamaya geldiğini görmüş. Bunu görünce köllerinden biriyle getirttiği ibrikle acele el yıkamış ve yine aceleyle ata binmiş. Ve karşılamaya gelenlerle adet olduğu üzere selamlaşılıp hal ve hatır sorulduktan sonra kervan ve alay Beyaz Kent'e girmiş. Şah'ın sarayının önüne gelinince vezir attan inmiş ve baş mabeyincinin yol göstermesiyle taht salonuna girmiş. Bu salonda duru mermerden üzerine inci ve değerli taşlar kakılmış, her biri fil dişinden 4 ayak üzerinde 4 ayak, 1 ayak 33 santimetre yükseklikte bir taht görmüş. Bu tahtın üzeri kenarları kırmızı altın pullarla, saçak ve püskülleri altın nakışlarla işlemeli, harili yeşil satenden geniş bir şilteyle döşeliymiş. Bu tahtın üzerinde altın, değerli taşlar ve fil dişinden kalkmalarla ışıldayan bir gölgelik bulunuyormuş. Sözü edilen tahtta da Zehir Şah oturmaktaymış. Anlatısının burasında Şehrazat günün doğmakta olduğunu görerek yavaşça susmuş. Ama 108. gece olunca söze başlamış. Sözü edilen tahtta da ülkesinin ileri gelen kişiler ve emirlerini yerine getirmek üzere kımıldamadan bekleyen muhafızlarla çevrili Zehir Şah oturuyormuş. Bunu gören Süleyman Şah'ın veziri, esinlemenin zekasını aydınlattığını ve güzel konuşma melekesinin dilini çözüp onu güzel şeyler söylemeye ittiğini duyumsamış. Ve hemen hoş bir davranışla Zehir Şah'a yönelerek onuruna doğaçtan şu dizeleri söylemiş. "Seni görünce yüreğim sana doğru uçmak üzere beni terk etti. Uyku da beni acılara gömerek gözlerimden uzaklara kaçtı. Ey kalbim, pekala, madem ki sen artık onun yanındasın, olduğun yerde kal. Seni ona terk ettim. Benim için en değerli ve en gerekli şey olsan da. Dünyada hiçbir şey, tüm yüreklerin hükümdarı olan Zehir Şah'ı övmeyi bilenlerin sesleri kadar kulaklarda hoş etkiler bırakamaz. Şayet tüm ömrümce onun yüzüne bir kez bakmış olduktan sonra ikinci bir kez bakmak mutluluğuna erişemesem de bu beni sonsuza dek zengin kılardı. Ey bu şahane hükümdarı çevreleyen sizler! Hepiniz bilin ki nitelikleri bakımından Zehir Şah'ı geçen bir hükümdarın bulunduğu kim söylemeye yeltenirse yalan söylüyordur ve asla imanı bütün bir Müslüman olamaz." Ve bu şiirin dizelerini okuduktan sonra daha fazla bir şey söylemeksizin susmuş. Bunun üzerine Zehir Şah onu tahtının yanına yaklaştırmış ve yanına oturtmuş. Ona iyi yüreklikle gülümsemiş. Epeyce bir süre onu dostluğunun ve cömertliğinin en belirgin işaretleriyle hoşça ağırlamış. Sonra Şah vezirin onuruna sofralar serdirmiş. Hepsi birden oturup doyuncaya kadar yiyip içmişler. Ancak bundan sonra Şah vezirle yalnız kalmak istemiş ve baş mabeyinciler ve devletin baş vezirinden gayri herkes dışarı çıkmış. Bunun üzerine Süleyman Şah'ın veziri ayağa kalkmış ve Zehir Şah'ın huzurunda eğilerek ona, "Ey görkemli yüce Şah'ım, ben sana sonucu hepimiz için hayırlı, mutlu ürünler ve ferahlık getirecek bir işten söz açmak için geldim. Gerçekte işlevimin nedeni, soylu ve alçak gönüllü olan değerli ve zarif kızını, başımın üstünde yeri olan Yeşil Kent'in ve İsfahan Dağları'nın ünlü hükümdarı Süleyman Şah için evlenmek üzere istemektir. Ve bu maksatla sana birçok zengin armağan ve görkemli eşya getirerek seni kayınpeder olarak görmek üzere duyduğu arzunun nedenli sıcak olduğunu sana göstermek istedik. Dolayısıyla senin ağzından, senin de aynı şekilde bu arzuyu paylaştığını ve dileklerini uygun buluyorsan bunu açıkça bildirmeni duymak isterdim demiş. Zeyn Şah, vezirin bu konuşmasını işitince ayağa kalkmış ve yerlere kadar eğilmiş. Mabeyincileri ve emirleri, şahlarının basit bir vezire gösterdiği bunca saygıyı büyük bir şaşkınlıkla izlemişler. Ama Şah, vezirin önünde ayakta kalmayı sürdürerek ona, "Ey zeka ve bilgelikle, sözgenlik ve yücelikle donanmış vezir, sana söyleyeceklerimi dinle. Ben kendimi Süleyman Şah'ın bir tabisi sayarım ve onun soyuna katılıp ailesinden sayılabilmeyi en büyük onur bilerim. Kızım da artık onun esirelerinden başka bir şey değildir. Şu andan başlayarak onun malıdır. İşte benim Yeşil Kent'in ve İsfahan Dağları'nın hükümdarı ve hepimizin efendisi olan Süleyman Şah'ın isteğine yanıtım budur demiş. Ve hemen kadıları ve tanıkları getirerek kızı ile Şah Süleyman'ın evlenme sözleşmesini hazırlatmış. Ve Şah bu sözleşmeyi sevinçle dudaklarına götürerek öpmüş ve kadı ve tanıkların kutlamalarını ve hayırlı dileklerini kabul etmiş ve hepsine lütuflarda bulunmuş ve vezirin onuruna büyük şenlikler yaptırmış. Kentin tüm oturanlarının gözlerini kamaştıran ve yürek ferahlatan büyük eğlenceler düzenlemiş ve fakirlere olduğu kadar zenginlere de yiyecekler ve armağanlar dağıtmış. Sonra ayrılma hazırlıkları yaptırmış ve kızı için Rumlardan, Türklerden, siyah ve beyaz ırktan esirelere ayırtmış. Ve inci ve değerli taşlar kakılmış, som altından büyük bir tahtirevan yaptırmış ve bunu iyi bir düzenle sıralanmış 10 katırın sırtına koydurmuş. Ve tüm kafile yürüyüşe koyulmuş. Sabah ışıltısında tahtirevan, Ecinli saraylarının en büyüklerinden biri gibi, genç kız da örtülerinin altında, cennet hurilerinin en güzellerinden biri gibi görünmüş. Zeyn Şah da kafileye 3 fersahlık bir mesafede eşlik etmiş. Sonra kızına, vezire ve ona eşlik edenlere veda etmiş ve sevincin doruğunda geleceğe güven duyarak kendi kentine dönmüş. Vezire ve kafileye gelince. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. 22. ayrımın sonu. Sayfa 240.